Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.
Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Karadeniz'den, Hopa'dan Tolga Pamir, Uruguay'dan da Banu Dökmecibaşı ve Deniz Güman'la yapıyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Açık. Selamlar herkese.
Evet, böyle işte bir tarafta Uruguay, bir tarafta Karadeniz, böyle bir Açık Deniz programı olacak bu hafta. Banu ve Deniz, izninizle önce ben Tolga ile başlamak istiyorum. Hatta bence Tolga, Deniz ve Banu'ya projeni anlat. Dolayısıyla Açık Deniz dinleyicilerinden dinlememiş olanlar da bir kere daha senin projeni dinlemiş olsun. Olur mu?
Tabii ki. İşte abi hep konuştuğumuz gibi Van de Globe gibi çok sade ve çok kısa bir parkur. Hopa, İskenderun arası non-stop yelkenli bir Türkiye turu. Dört denizimizi, üç tarafını ülkemizin hiç yelken gücüyle sadece dört denizimizi aşan bir parkuru, bir rekor, referans rekor zamanlaması olaraktan, hayata geçirerekten bu dört tane farklı denizin harmonisini yakalamaya çalışıp beraberinde yelken sporunu denize açılmayı hedefleyen bir proje olarak işte imza atmaya çalışıyorum şu anda.
Peki bu ilk deneme, ilk deneme değil de ilk ayağı diyelim, bu rekorun, rekor konseptinin diyelim. Sen bir kere kafadan birincisin. Bu garanti. Çünkü ilk defasını yapıyorsun. Şimdi Tolga, şunu anlatsana mesela. Ben Bebek 750 ile katılabiliyor muyum? Hangi tip tekneler katılabiliyor? Kimler katılıyor? Yaş sınırı var mı? Dolayısıyla bir de çok merak bir şey daha merak ediyorum. Durmadan seyir yapıyorsun. İki tane boğaz geçeceksin. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Seyir sınırlaması var mı? Mesela ne bileyim, gemi trafiği yüzünden boğazda motor basmak zorunluluğu var mı? Çatışma noktasında diğer gemilerin bundan haberi olacak mı? Nedir bu işin genel yapısı?
Şimdi şöyle Beysun abi, yaklaşık 6 aydır biliyorsunuz Türkiye Yelken Federasyonu ile bu talimatın hazırlığı konusunda bir çalışma içerisindeydik. Tabii ki bu tip birçok soru vardı. Çünkü boğazlarda yelken seyriyle ilgili bazı çatışma engelleme kuralları doğrultusunda bazı sıkıntılar var. Şöyle, bu aslında bu ilk bir deneme oluyor. Şu anda liman başkanlıklarının tümüne de bu detay gönderildi. Yani hedef hiç motor basmadan motorun mühürlenmesi durumu söz konusu olacak. Sadece yelken gücüyle bütün boğazların trafiğine saygı göstererekten, çünkü baktığınızda oradaki yol hakkı bildiğiniz gibi kargolarda. Bunun için ayrılmış boğazların ikisinde de planlanmış geçiş hatları var ve girilmemesi gereken yönler haritalarda belirli. Normalde bildiğin gibi İngiltere turu da var, İrlanda turu da var. İşte Trofeu Jules Verne dünya turu rekorları var bu tip formatlarda. Bunlarda da zaten dünya denizlerinde böyle çok önemli geçişlerin olduğu, Finisterre bunu olabilir, Manş denizine girişler olduğu, bu noktalarda zaten trafiğe ayrılmış özel olan bölümler haritaların üstünde belirlenmiş durumdadır. Yelkenlilerin bu bölgede girdiklerinde yelkenli olaraktan yol hakkı aslında tamamen kaybolmaktadır. Burası çünkü bu manevra yapan kargoların ya da ticari yolcu gemilerinin yol hakkına ait olan bir bölüm var. Yani birinci konu bu, konuda biz izinlerimizi gönderdik. Normalde federasyon yazılarını yazdı. Boğazlar seyirim normalde yelken seyirli olacak. Motor hiçbir zaman basmayacağım. Birinci konu bu. Diğer konu bu yarış değil de rekorun talimatında şöyle bir noktaya geldik. Çünkü hedef aslında birçok kişinin de katılımına imkan tanımak. Yani bunu sadece ne solo olarak değil, ayrıca 3 tane ayrı sınıfta gerçekleştirilecek talimatta. Önümüzdeki günlerde yayınlanmış olması gerekiyor bu talimatın. Şu anda en son detaylarına bakıyoruz. Ben de birazcık bu arada bu Hopa'ya doğru gelirken parkurdaki bazı belirlediğimiz checkpointler var. Onların kontrolleri, mesafeleri, onları da birazcık kontrol etmek istiyordum. Varış limanı ile ilgili, çıkış limanı ile ilgili bazı detayları tamamladık. Şöyle ki 3 sınıf olacak. Solo, duo ve de ekipli olaraktan. Bununla ilgili herhangi bir şey yok. Neden olası? Yaş sınırlaması ya da ekip adedi sınırlaması söz konusu olmayacak ekiplerde. Bu 3 klasman içinde ayrılmış bir rekor zamanı işte önümüzdeki yıllarda katılımlar doğrultusunda ve de katılımcıların yaptıkları skorlar doğrultusunda bunun istatistiğini ve takibini yapmayı planlıyoruz. Parkur hep aynı kalacak. Checkpointler hep aynı kalacak. Bunun için bir araç izleme sistemiyle bu parkurdaki yaptığımız dataların bilgilerini, istatistiklerini de toparlamayı hedefliyoruz. Sonuçta başka ne var dersiniz? Tabii ki ama bazı güvenlik koşulları var. Yani bu bütün bu uluslararası açık deniz yarışlarında offshore special regulations yani açık deniz kuralları doğrultusunda, teknelerin yeterlilikleri doğrultusunda birçok aranan özellik ve de beraberinde hem sporcudan hem de teknede bulunması gereken gerekli güvenlik malzemeleriyle ilgili bir liste var. Bu listelerin hepsi hazırlandı. Bunların hepsini kontrol ettik. Beraber üzerinden geçtik. Tüm diğer kurullar da baktı buna. Hakem kurulunun ve beraberinde bir takip kurulunun bu projedeki kalifikasyonlarından tut bu katılımlardaki gerekli evraklara kadar bunların hepsiyle ilgili bir talimat yaklaşık 30-35 sayfalık bir talimat önümüzdeki günlerde bu zaten direkt yayınlanmış olarak federasyonumuzdan paylaşılacak.
Peki Tolga bir şey soracağım. Ben hem İstanbul Boğazı'nda hem de Çanakkale Boğazı'nda çok fazla mil yaptım yelken yarışlarında. Şöyle bir şey var. Hava estiği zaman seyir, yani deniz trafiğinde bir problem olmuyor. Çünkü rüzgar varsa bir yelkenli tekne de bir motorlu tekne gibi rahatça manevra yapabiliyor. İşte çatışma noktasından çıkabiliyor vesaire. Ama asıl problem havasızlık. Yani biz bunu da yaşadık. Dolayısıyla sıfır hava olarak varsaydığın zaman hem İstanbul Boğazı'nda hem de Çanakkale Boğazı'nda senin herhangi bir şekilde tekneni yönlendirme şansın olmadığı için bir güvenlik hassasiyeti ortaya çıkabilir. Bu noktada şöyle bir kural da var mı şartnamede ya da koymayı düşünür müsün? Yani sıfır hava var, yarışan tekne ya da rekoru deneyen tekne hareketsizse ve bir gemiye yol vermek üzere motor basıp bunu da jüriye ya da komiteye bildirip buradan da bir zaman düzeltmesi yapma kuralı olacak mı? Çünkü bence bu gerekli.
Kural değil, şöyle bir şey var. Motor basıldığı andan itibaren bunun komiteye bildirilmesi gerekiyor. Basılma sebebinin ne olduğu ve buna doğru da yapılan bir penaltı cezalandırma prosedürü var. Bu prosedürle ilgili de zamanlar ve de diğer bütün her şey yerinde. Yani mühürlenmiş bazı malzemeler de var teknenin üstünde. Bu mühürlerin herhangi bir şekilde açılmasıyla ilgili olan bir ceza prosedürü var. Tabii ki böyle bir konu geldiğinde önemli olan denizde çatışma engelleme dediğin olabilir. Fakat teknede çapa da var. Yani buna kaptanların ya da herkesin bu kurallara uyması gerekiyor. Bunların getirdiği çözümler var ama tabii ki en kötü senaryo yönünü koyduğumuzda bir motoru basmak durumunda kaldığınızda mühürü kaldırıyorsunuz. Mühürü kaldırdığınız sebep ve açıklama bu hakem kurulu tarafından değerlendirilip cezalandırılması ya da zaman eklemesi nasıl olacağını hakem kurulu karar verecek.
Anladım. Kargo şeyinde hattında demir şansın yok. Derinlikler yok. Uygun değil ama evet. Peki Tolga şimdi birazcık Uruguay'a gidelim. Deniz ve Banu'yla sohbet etmek istiyorum. SY Gezi teknesinin ekibi oluyor kendileri. Yani Sailing Yacht Gezi. Ama en son Deniz bana bir mesaj atmış. Kendini hatırlatmak için Gazi teknesi demiş. Ben de ne oldu? Bir şeyin başınıza bir iş mi geldi diye cevap yazdım. Peki Deniz ve Banu merhaba tekrar.
Merhaba.
Merhaba, selamlar. Evet.
Siz de çakma dünya yolcusu oldunuz. Uruguay'a çakılıp kaldınız.
Bir kere. Biz buradan Patagonya'ya doğru giderken Uruguay'da bir arkadaşlarımıza merhaba diyelim dedik. Bu cahil cesareti diye sen tanıyorsundur herhalde Uğur ve Mara. Onlara bir merhaba diyelim dedik. Kaç sene oldu? Beraber 4 senedir buradayız. Uruguay'dayız. Ne olduğunu biz de tam anlayamadık esasında.
Biz de limanda en uzun bekleme rekoru kuracağız.
Peki. Bu arada tabii ben şeyi çok merak ediyorum. Bir çiftçiliğe başlamışsınız. Dünyayı denizden dolaşırken oturup bir yerde durup çiftçiliğe başlamışsınız. Çocuklar herhalde çok mutludur bence. Sizin köpekler çok mutludur muhtemelen. O küçücük daha tekne alanında yaşamaktansa kırlarda koşturmak Herhalde onları çok mutlu ediyordur.
Tabii canım, onlar şey, içlerinden bir tek Chica'nın tekneyi özlediğini düşünüyorum ben açıkçası. En azından hani yola çıkmayı özlediğinden eminiz yani. Araba falan gördüğünde içine atlayıp hadi yola çıkalım diye bekliyor. Tekne olmadığı için civarda tabii. 30 hektara arazide keyiflerine bakıyorlar onlar. İşte biz de pandeminin getirmiş olduğu fırsattan istifade, hayatımızda ilk defa toprak üzerinde nasıl yaşanıyor, neler oluyor onu biraz tecrübe ediyoruz.
Bence şeyi anlatmak lazım. Geçen sene bizim burada her 9 ayda bir bulunduğumuz süre içerisinde Uruguay dışına çıkıp gelmemiz gerekiyordu. Arjantin'e gitmek üzereydik. Bu yasal zorunluluk, yani yabancı bayraklı tekneler 9 ayda bir Uruguay dışına çıkıp gelmek zorunda. Pandemi patladı. Pandemi patlayınca Uruguay ve Arjantin dünyadaki sanıyorum ilk ülkelerden sınırlarını kapatan turizme. Hala da kapalı. Yani Uruguay'a şu anda gelemiyorsunuz turistik amaçlı olarak. Ondan sonra ve yani çıkabiliyorsunuz ama gelemeyebiliyorsunuz. Biz de bu sırada yani böyle bir hayata başladık ama sonra burada bir arkadaşlarımız olmuştu. Onların bir çiftliği var. Geçen sene 3 aylığına kışı geçirmek için bu çiftliğe geldik. Sonra 6 aya uzadı. Şimdi bir yıla uzadı. Kasım'a kadar daha buradayız.
Peki Deniz.
Valla Uruguay'da bir şey yapamıyoruz şu anda.
Deniz bir araya gireyim. Tolga'dan işte dinleyicilerin yeniden projesini anlatmasını istedim. Sizden de çok kısaca Banu, Türkiye'den Uruguay'a kadar olan seyahatinizin, yolculuğunuzun kısa bir özetini isteyeyim. Yani yeni dinleyenler için nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz, tekneyi nasıl seçtiniz, Uruguay'a nasıl vardınız?
6 yıl öncesinden bahsediyorum.
Ay Tolga da öğrensin ve dinleyeceğim. Evet.
Yani biz biliyorsunuz zaten teknede yaşıyorduk. Daha önce bir 32 fit denetomuz vardı. Yakova'da onda yaşıyorduk. Sonra tabii ki yani teknede yaşayan herkes gibi. Bir dünya turu diye değil aslında. Biz daha çok yola çıkma hedefiyle bir kafamızda bir şey oluştu. Çok fazla durduk diye. Bir işte Türkiye'de 8 ay sürekli dolaşmıştık. 3 ay kış geçirmiştik Yunan adalarında. Yetmedi. Ondan sonra da böyle bir yola çıkalım artık kafasına girdik. Ondan sonra geziyi aramaya başladık. Yani bizim eski tekneyi satıp bir metal tekne istedik. Büyük şans eseri burnumuzun dibinde bulduk. Yani Marmaris'te bulduk tekneyi. Ondan sonra bir yıllık bir hazırlık. Ondan sonra da biraz apar topar bir şekilde aslında. Hani o böyle çok büyük projeler, oluşturmalar falan öyle şeylere girmeden. Çünkü hep şunu duyduk yola çıkmış olanlardan. Çok düşünmeyin, çok uğraşmayın. Hiçbir zaman bitmeyecek. Çıkın. Biz de öyle yaptık.
Valla ben o hatayı yaptım. Benim de öyle bir tek başına bir dünya turu projem vardı Exorient'te.
Ben
o hatayı yaptım. Aman yok yedek şaft olsun, yok yedek depolar olsun filan derken yola çıkamadım. Peki ben bu arada şunu hatırlıyorum, Deniz'in peki ben şeyi hatırlıyorum, Deniz'in yolda vinçlerle mekanik işlerle debelleşmesini hatırlıyorum.
Biz yola çıktık.
Deniz, bence videoyu kapatalım. Galiba veri aktarımında problem oluyor. Ses bozuluyor. Şimdi nasıl ses?
Biz gayet güzel duyuyoruz sizi.
Tamam. Biz de şu anda demin şey vardı, deformasyon vardı. Şimdi güzel. Peki aynen. Ben şunu söylüyordum. Senin ben mekanik işlerle debelleşmeni hatırlıyorum yolculuk sırasında. Çiftlikte nasıl işler?
Hangisi, çiftlik mi mekanik işler?
Mesela çiftlikteki su pompası problem çıkartıyor mu?
Çıkartıyor, evet, elektrikli olan. Her şey burada tekneyle karşılaştırıldığı zaman daha basit esasında. Yani paslanmaz aramak derdinde değiliz mesela. Paslanmaz malzeme kullan, hatta paslı çivi kullanabiliyoruz. Mesela bu benim için çok büyük bir şey oldu. Biz 19 yıldır teknede yaşıyoruz. Hani profesyonel yaşantım da biliyorsun biraz denizle alakalı. Hep iyi malzeme, hep her şey düzgün olsun falan. Hiç de öyle olmak zorunda değilmiş. Bir metalik yeri tamir edebiliyoruz. Galvanizli bir metale en fazla. En büyük fark öyle bir durum.
Peki ben Tolga'ya sorayım. Şimdi ben Sadım Bora'yla yaptığım radyo programında şöyle bir soru sormuştum. Sadım abi dedim, seni diğer dünyayı dolaşan denizcilerden farklı kılan, sen denizde kalmaya devam ettin. Halbuki diğerleri işte her şeyini satıyor, bir tane tekne alıyor, 3 yıl 5 yıl dünyayı dolaşıyor. Tur bittiği zaman da tekneyi satıyor, gidiyor işte sizin çiftliğe yerleşiyor. Tolga'ya sorayım.
Daha yerleşmedik biz, yerleşmedik.
Korkutma şimdi bir dakika.
Sınırlar kapalı.
Ben şimdi Tolga'ya sormak istiyorum. Tekrar Karadeniz'e bağlanalım, hoppaya. Tolga, senin çiftlik projen var mı?
Tabii ki. Zeytin yetiştirmek istiyorum ben.
geliyoruz oraya, geliyoruz sana çiftliğe. Profesyonel gönüllü üst Tolga, bak.
Tolga,
benim biliyorsun, benim o bizim oğlan Doğan'ın hatta en büyük şeyi, hayali işte tavuklar olsun, işte horozlar olsun, beraberinde işte keçiler olsun, onların peşinde koşturmak istiyor. Hatta hayalinde şey de var, böyle bir tane de yan tarafında, işte o çiftliklerin yan tarafında da şey olacakmış, bir tane hangar. Hangarın içinde ben tekne üretim yapmaya devam edeceğim. O da kenarda şey yapacakmış, araba üretecekmiş o da. Yani karasal yaklaşımlar tabii ki her zaman var, ama denizden çok kolay değil. Yani biliyorsunuz, uzaklaşmak, yani bir kere bu tuzlu su girdikten sonra bir daha bağımlılık bitmiyor.
Yani ya Van de Glob ya çiftlik, öyle mi?
Aynen, ya Van de Glob ya çiftlik. Valla güzelmiş.
Peki. Önce Van de Glob, sonra çiftlik canım.
Peki, Tolga, sen Karadeniz'desin, bir müzik arası vereceğim, sonra da tekrar denize bağımlıyla devam edeceğim. Kazım Koyuncu'dan çalmak istedik bugün. Erhem, girelim mi? Devam ediyor. Kazım Koyuncu'dan çaldık çünkü Tolga Pamir Hoppa'da, Karadeniz'de. Tolga, bir şey sormak istiyorum sana. Bir dönüş, yani daha doğrusu start için gün belirledin mi? Daha da önemlisi, çevredeki insanların ilgisi nasıl? Yani sen denimsin kardeşim falan diyen var mı Karadenizli yurttaşlarımızdan?
Ben Sinop'ta, biliyorsunuz ben bu Hopa'ya doğru çıkarken Sinop'ta bir ara vermek durumdaydım. Orada Sinop'ta bir balıkçı teknesinin üstüne, büyük bir balıkçı grubu, hatta baş oldu, 4 tane büyük tekneler olan bir teknenin üstüne yanaştım. Oradayken çok iyi oldu. Yani limana girdiğimde ne yapıyorum, nereye gidiyorum, ondan sonra balıkçılar da tabii çok şaşırdılar benim ne yaptığımı. Fakat şu an Artvin Hopa tarafında bir şeydeyim, ticari limanın içindeyim. Sanırım tabii, çünkü şehir merkezinin yakınında bir balıkçı barınağı gibi bir yer yok. O yüzden çok fazla kişilerin gördüğünü zannetmiyorum. Bayağı yani tır kamyonlarıyla beraber yan yana, tam sınır kapısının yanında bir şehir önünde sahil güvenlikte bağırılı duruyorum şu anda baktığınızda aslında. ama doğruyu söylemek gerekirse liman başkanlığı çok ciddi bir, yani onlar da çok şaşırdılar. Hatta sahil güvenlik komutanı da inanamadı. Çünkü o da eski bir yelkenci. Deniz Harbuk adına İtalya'daki bu şenliklerde falan bayağı bir ülkemizi temsil etmiş bir yelkenci aslında baktığınızda. Onlar da çok hayalperest, ilginç, sıra dışı bir hikaye olduğunu dün dinledik, beraber konuştuk. Ama tabii ki yani yelken, dediğim gibi, yani burası gerçekten bütün yolculuk boyunca 5 gün suda kaldım. 5 gün boyunca hayatımda görmediğim kadar Yunus'u yan yana görme imkanım oldu. Gerçekten çok keyifli bir deniz, hava çok güzeldi. Fakat bir tane yelkenli tekneyle karşılaşmadım ne yazık ki. Bu üzücü tabii.
Evet, peki o zaman ben Tolga, Uruguay'a dönelim diyorum. Banu, tamam. Banu ve Deniz'e. Banu, yola devam edecek misiniz yoksa çiftlikte kaldık mı?
Büyük soru. yani bu konuda ikimizin böyle biraz farklı duruşları var galiba. Benim hedefim yola devam etmek. Şimdi tabii ne zaman olur, işte tekneyi tekrardan hazırlamak gibi bir durumumuz var. Aradan geçen 6 yıldan sonra teknenin ihtiyaçları değişti, arttı falan filan. Ve bir de bu pandemi koşulları biraz tabii zorluk çıkarıyor. Yani bu ne kadar değişecek? Şu anda mesela hala hareket halinde olan tekneler bir yıldır bayağı zorluk yaşıyorlar limanlara girerlerken. İşte Kanarya Adaları olsun, Pasifik'teki yerler olsun, birçok yer kapalı, açık olan yerler bir anda kapatıyor. Denizin ortasında nereye gideceğini bilemeyen tekneler kaldığını okudum birkaç kere. Bu şartlar değiştiği vakit biz de tabii hazır olabildiğimiz zaman benim niyetim devam etmek açıkçası.
Hangi istikamete doğru? Çok merak ettim ben. Eğer ki yola devam etme şey olursa ne tarafa doğru? Destinasyon neresi?
Biraz daha güneye. Patagonya'ya gitmek üzere. Yani en büyük şeyimiz oydu aslında hedefimiz. Oradan sonrasını da oraya bir gidelim de hayatta kalalım sonra karar veririz demiştik. Önce bir oraya gitme derdindeyim ben açıkçası. Bu özel yani şimdi kanallarını falan da çok görmek istiyorum.
Evet evet. Peki. Yani şimdi benim için ben de cevap verebilir miyim hocam?
Tabii şimdi sana dönecek.
Yok kaptanın söz hakkı yok artık.
Yok ben kaptan olarak kalayım zaten. Söz hakkım olmasın zaten. Ben de benzer düşünüyorum aslında. Fakat hakikaten tekneyi tekrar hazırlamamız gerekiyor. Bazı eksikliklerini gidermemiz gerekiyor ve her gün bir iş çıkıyor esasında teknede. Bir kere bunu halletmemiz gerekiyor.
Parasal kaynaklı... satın gitsin ya.
Ya o da bir seçenek tabii. O da bir seçenek. Patagonya evet. Biz Patagonya için yola çıktık ve yola çıktığımız zaman Patagonya'ya gideceğiz. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu Baudelaire'in bir lafı var. Gerçek yolcu gitmek için gidendir diye. Geldik. Ben şu anda şöyle hissediyorum. Burada güzel bir frekans yakaladık Uruguay'da. Ondan sonra çok barışçıl ve çok güzel bir ortam var. Her şey mükemmel değil tabii ki. Buranın keyfini çıkarıp ondan sonra yola devam etmek istiyorum. Yani bu belki birkaç sene daha sürebilir. Yani böyle ben şeyi sevmiyorum. Yani ben Tolga gibi yarışçı kafalı değilim. Yani gitmek ya da diğer gezginler gibi sırf gitmiş olmak için gitmek değil de böyle yani burada o kadar çok şey öğrendik ve o kadar çok şey yaşadık ki esasında buralarda, Arjantin'de ve Uruguay'da. Bunu açıkçası biraz daha devam etmek istiyorum. Sonra zamanı geldiği zaman o yol devam edecek.
Peki bir soru sanıyorum dinleyiciler de merak ediyordur. Belki Tolga da merak ediyordur. Para kazanıyor musunuz?
Oo, çılgınlar gibi. biraz önce Tolga'ya dedim ya siz zeytinlikte profesyonel gönüllü olurdunuz diye. Bizim hayatımız böyle yani. Biz şu anda burada da permakültür yapıyor arkadaşlar. Burada da gönüllüyüz. diğer konu işte bizim için biraz muamma. Yani arada işte Deniz bir 3 ay Greenpeace gemisinde bulundu. 2 yıl önce orada çalıştı, geldi. Böyle ufak bir takım şeyler işte tekne tamir işleri yaptık. Teknemizin durduğu limanda. Ondan sonra öyle ufak ufak şeyler yapıyoruz ama işte zaten en önemli şeylerden biri de yoldaysan bu. Yani bununla ilgili bir sürdürülebilir bir sistem oluşturabilmek lazım. Evet. Biz şimdi karada durunca biraz ona doğru kafamızı yorup o yönde biraz daha planlar yapmaya başlayabildik.
Evet, çok önemli planlar. Gerçekten ihtiyaç var mı? Bir ihtiyaç var mı? Para kazanmak gerekiyor mu? Yani
evet.
Neden?
Sponsor olayına hiç bulaşmadık biz. Yani kendi yağımızla kavrulalım istedik. Dolayısıyla onun da bir bedeli var.
peki şunu merak ediyorum. Mesela Türkiye'de marinalar neredeyse insanlara sakın denize çıkmayın duygusu yaratmak üzere bir fiyat politikaları var. Yani Uruguay'da durum nasıl? Yani tekneye bağlı olduğu yere para ödüyor musunuz? Teknenin maliyeti nedir? O nasıl karşılanıyor? Ya da ne bileyim mesela tekneyi kiraya verebiliyor musunuz?
İkimiz birden kaldık.
Ya burası orta sınıfın hakim olduğu bir ülke. Limanlar var ama bizim marina standartlarında değil yani liman ve devlet işletiyor bunları. Sanıyorum özel liman yok. Ondan sonra bu kadar yani çok fazla su yolunun, derenin, nehrin olduğu bir yer ama bir tane şey bulmak çok zor. Yani böyle bizim Akdeniz'de olduğu gibi ücretsiz bir yer bulmak zor. En güvenli yerler limanlar. Liman fiyatları biz geldiğimizden beri %40 indirimle. Öyle olduğu için de gayet makul bir fiyata. Sanıyorum şu anda 60 dolar gibi bir şey aylık para veriyoruz. Ama
Tonoz'da duruyor.
Ama evet. Tonoz'da duruyor. Çeşitli liman, bir turistik yerlerde daha pahalı. Bir çok çok daha ucuz. 3 katına falan çıkıyor. Yani net bir fiyat politikası yok. Yerine göre değişiyor. Seçeneğimiz sadece tekneyi limanda tutmak.
Anladım. Peki Tonoz'da duruyor dediniz. Güvenlik durumu nedir? Yani hırsızlık var mı? Tekne soyuluyor mu? Yoksa asla olmaz mı?
Ya asla olmaz diye bir şey tabii hiçbir zaman diyemezsin. Yani olmuş. Şu anda bizim teknenin bulunduğu liman yani çok uzun yıllardır herhangi bir sorun yaşanmıyordu. İlk kurulduğu yıllarda bir o kasabada bir ekonomik kriz yaşanmış işte. İki tane fabrikada çalışıyormuş herkes. Bütün kasaba kapanınca böyle bir yıl, bir iki yıl öyle ufak teknelerde de hırsızlık olayı olmuş. Ama sonradan biz 3 yıldır orada duruyor tekne neredeyse. Yani biz de orada kalıyorduk. Hiçbir sorun yaşamadık.
Biraz da şey var. Ben orada teknik yerinde çalıştım. Tekne boyama işleri falan. Biraz esnafı gibi de oldum. Öyle olunca da insanlar birbirlerini bir şekilde kolluyorlardır yani.
Ya Uruguay genel olarak o anlamda güvenli bir ülke. Yani Güney Amerika'nın o meşhur bir hani şeyi vardır, şöhreti vardır ama Uruguay ki Uruguaylılara sorarsan yok Montevideo çok tehlikeli bilmem ne falan diyorlar. Hani gezdiğimiz birçok yere göre burası çok çok güvenli. Biz yani limanda kalırken tekneyi açık bırakıp çıkıp bütün gün gidiyorduk. Hiçbir şey de olmuyordu iskeleye yanaştığı halde tekne.
Peki Uruguay'ı, sizi Uruguay'a bağlayan nedenler saysanız ya, yani iklim midir, insanlar mıdır, kültür müdür? Birazdan zaten sizden de bir Uruguay'dan müzik rica edecektim. Sanıyorum yolladınız onu. Bir anlatsanız hani yani niye Uruguay'da takılı kaldınız?
Bilmem sırayla mı söylesek. Benim için mesela yani Uruguay'da ilk başta kalma nedenimiz hani burayı çok ilk gelir gelmez bayıldığımızdan değildi. İşte Bluebell teknesiyle buluştuk. Beraber yola çıkacak, devam edecektik Patagonya'ya doğru. Sonra bir takım şartlar değişti. Erteledik ve kaldık. Kalınca daha fazla burayı tanımaya başladık. Yani burası şöyle düşün, 3 milyonluk bir ülke ve burası bana göre... İşte yüz ölçümü olarak bilmiyorum ama büyük bir çiftlik. Yani ülkenin kendisini ben bir çiftlik gibi görüyorum.
Marmara bölgesi kadar bir alan. Yani Türkiye'nin 7'de biri. Çok, çok üç farklı ülke.
Çok sakin. hiçbir komşusuyla herhangi bir politik derdi sorunu olmayan, her şeyin yavaş yürüdüğü, işte insanların her şeye yaklaşımının da sürekli sakin, sakin, olur, bu da olur. Gerçekten hiç öyle sorun değil. Herkesin yaklaşımı hayata sürekli böyle. Çünkü yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. Yani acele etsen de bir şey değişmeyecek burada hayat. Dolayısıyla bu bize böyle bir sakinlik verdi. Yani farkına varmadan 2 yıl yolda da tabii hem bir Türkiye gibi bir ülkeden geliyoruz. Yani her şeyin sürekli böyle bir heyecan ve bizim de hani Greenpeace'ten gelen alışkanlığımızla devamlı bir şey halinde koşuşturma ve bir mücadele halindeki bir
kaotik
hayattan,
bir ortam yani.
Tabii bir anda böyle hani sürekli senin omzuna dokunup tranquil tranquil sakin sakin diyen insanlarla çevrelendik.
Şey biraz alışmak zor oldu şey olaraktan çünkü gerçekten ben şeyi anladım bu ülkede onlar da farkındalar barış var yani düşmanı olmayan bir ülke var yani ordu niye var tam olarak anlamadım bir orduları da var ama yani herkes son derece rahat herkes geleneksel işte mate çayını içiyor ondan sonra mesela bankalar 1'de açılıyor 6'da kapanıyor her şey diğer böyle Bu şeyler, bu yani Güney Amerika'nın artık en Güney Amerika olduğu yerlerden birisi herhalde. Biz şeyi görmedik, o Kolombiya, Meksika o tarafları görmedik ama bu rahatlık hoşumuza gidiyor açıkçası.
Sakinlememize de yardımcı oluyor yani aslında. Biraz
Huzurlu.
o yüzden de buradan çok hızlı bir şekilde çıkmak istemedik. Yani şimdi biz
Peki.
de kendimizce bir başka bir süreç yaşıyoruz aslında. O yüzden de burası iyi geldi.
Peki, Banu, senin Greenpeace geçmişine dayanarak bir çevre aktivisti olarak Uruguaylıların doğayı kullanmalarıyla Türklerin doğayı kullanmaları arasındaki fark ne?
Bence bir fark yok. Çok fazla bir fark yok.
Yani evet tabii burada da böyle hani insanlar çok bir
Doğayı
şeyin
yavaş mı kirletiyorlar?
efendim yo
Doğayı
yo tam
yavaş mı kirletiyorlar?
yavaş kirletiyorlar, bu da yavaş. Bir kere şöyle bir şey var, burası hani ülke olarak yani ekonomik anlamda çok farklı bir noktada, yani çok dışa bağımlı bir ülke çünkü hiçbir şey neredeyse üretmiyor. Var olan fabrikaların çoğu süreç içerisinde kapanmış. İşte bu da hani biraz işin politik kısmına giriyor. Dolayısıyla bir endüstriyel kirlilik sorunları çok çok bizlere göre
Karşılaştırılamaz.
karşılaştırılamaz durumda. Hani bu bir yandan hani doğa açısından iyi bir şey olsa da tabii ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaratıyor bu ülkede.
Yaşam standartından söz ediyorsun herhalde. Ya da yaşam
Tabii
konforundan mı?
yani tabii üretim olmadığı için her şey dışa bağımlı. Dolayısıyla çok pahalı bir ülke. İnsanların alım gücü o derecede değil. Nüfusu az olduğu için daha çok kurtarabiliyor durumu. İşte pestisit kirliliği var. Çünkü çok fazla tarım burada hayvancılık özellikle çok fazla. Ondan sonra bu da işte nehir kirliliklerine yol açıyor, pestisit kullanımının aşırılığı. Yani bu tür sorunlar var ve insanların da tabii hani çevresel olaylara yaklaşımı açıkçası hani çok bilinç düzeyi yüksek falan değil.
Anladım. Peki isterseniz bir Uruguay'dan müzik dinleyelim. Sonra tekrar belki Tolga da katılır. Uruguay'ı ya da ülke kültürlerini konuşmaya devam edebiliriz. Merhem, girelim mi bir Uruguay şarkısı? Açık Deniz devam ediyor. Karadeniz'den Hopadan Tolga Pamir, Uruguay'dan Banu Dökmecibaşı ve Deniz Güman'la yapıyoruz. Galiba sizin yolladığınız şarkıyı çalamadık ama Banu türkü demiştin, Uruguay türküsü demiştin. Dil meselesi nasıl? Uruguay'da İspanyolca mı konuşuluyor? Nedir dil?
Evet.
İspanyolcanın bir türü konuşuluyor.
Öyle, peki dil meselesini nasıl halledin? Mesela İspanyolca öğrendiniz mi?
Giriş seviyesindeyiz diyelim.
Orta seviye, orta seviye.
Evet. Yani tabii şarkıyı dinlerken şunu düşündüm. Yani benim gibi hisseden bir sürü insan vardır herhalde. O coğrafyanın müzikleri bize çok iyi geliyor. Ne dersin
Evet.
Tolga? Ne dersin Tolga?
Yani evet, birazcık da bir Akdeniz kültürü var gibi içerisinde, değil mi? Böyle sanki İspanya Portekiz havası var yani. Sonuçta keyifli, böyle
Sonuçta
hafif
oradan
melodik.
geliyorlar.
Aynen. Yani zaten işte dünya, bir hani demin diyorduk ki hani kaşif kod tarafı. Ben hani demin yarışçı dediniz ya, ben yarışçıdan çok sanırım kaşif tarafım benim daha çok etkin. Yani gerçekten keşfetme tarafını ya da yeni bir yere, yeni bir limanı, yeni bir yere gitme duygusunun arkasına bahaneler uyduraraktan ben sanırım yarış yapıyorum ya da yine bir projeler yapıyorum gibi geliyor.
Peki, madem ülke kültürlerinden söz ediyoruz, Uruguay'dan söz ediyoruz. Deniz ve Banu'ya soralım Tolga. Futbol ne vaziyette Deniz?
Ha, tam
Aa,
adamdır.
tam adamına sorayım. Ben futbol hep oynamayı sevmişimdir. Hiç futbol şey değilim ama Muslera'ydı değil mi? Bir takımın şeyi, bu Uruguaylı kaleci.
Evet, Galatasaray.
Aa, onu soranlar oluyordu böyle birkaç kişi. Burada daha çok futboldan çok Türk dizileri çok revaçta.
Öyle mi?
Brezilya, Arjantin ve şeyde inanılmaz yani. Herkes bize sultan diyor falan, böyle
Ya
dillerle sesleniyorlar. Çok popüler. Futbol konusu da Uruguay'da bir fenomen. Yani Uruguay kendisi de bilmiyor neden bu kadar çok Uruguaylı futbolcu var dünyada.
Yoksulluktandır. Yoksulluktandır. Ha? Yoksulluktandır.
Olabilir, olabilir. Ama her mahallede, en ufak yerde bile bir stadyum var. Çocuklar çalışıyorlar, görüyorum. Yani böyle çok, yani her köşede bir stadyum var. Ve gerçekten formalarını falan girip düzgün düzgün çalışıyorlar. Futbolunu oynuyorlar.
Ya Güney Amerika'nın genel şeyi zaten futbol. Yani Arjantin, Brezilya'da da öyleydi. Futbol hani bizdeki gibi en şey sporlardan biri. Yani herkesin sürekli gündemi olan.
Peki Uruguaylılar Türkiye'yi biliyorlar mı?
Evet, burada Türkiye oldukça favori bir yer haline gelmiş. Çok gidip gezen var. Özellikle işte bu diziler yüzünden, yani dizilerde dış mekan görüntüleri, işte İstanbul görüntüleri falan insanları acayip etkiliyor. Ve buradan bayağı, yani Arjantin'den ve şeyden, Uruguay'dan çok Türkiye'ye gezmeye giden var. Arjantin'de biz bir ara karavanla gezmiştik. Türk olduğumuzu duyunca bizi böyle ailecek bir araya toplayıp, o Türkler deyip fotoğraf çektirenler oluyordu.
Şimdi o diziler konusunu söyleyince merak ettim. Popülasyonun %50'sinden fazlası Türkçe konuşuyormuş. Doğru mu Banu? Çünkü başka türlü dizileri anlayamazlar.
Vallahi yani o kadar değilse bile teknenin durduğu limanda, o kasabada bir dükkanda bir keresinde işte dükkan sahibiyle muhabbet ederken, işte Türkiye bu Türk şeyidir, işte inciridir, şudur budur derken, kadının biri, müşterilerden biri geldi bana günaydın, merhaba falan demeye başladı. Oturup Türk dizilerinden Türkçe öğrenenler varmış, evet.
Anladım ben şimdi sizin neden 6 yıl sonra bile hala giriş ve orta seviye İspanyolca'da olduğunuzu. Türkçe konuşuyorsunuz sürekli o zaman.
Ben öğreniyorum. Ben öğreniyorum. Bağlı da biraz tembelliğe kaçıyorum.
Peki devam edelim. Tolga'yla devam edelim bence. Çünkü belki onu tekrarlamakta yarar var. Tolga bir ilki gerçekleştirdi. Daha sonra o rota yapıldı daha önce, bir Figaro 2 ile 2 kişi olarak, evet, yapıldı. Yani Hopa'dan İskenderun'a kadar olan rota. Evet. Tolga, basın ilişkisi nasıl gidiyor? Yani sen bu kadar çabalıyorsun, uğraşıyorsun. Medya anlamında istediğin ilgi yaratıldı mı? Yoksa yola çıkınca mı ilgi başlayacak? Mesela seni izleyebilecek miyiz internetten?
Tabii ki Anfet. Bunun için bir tane bir şey yapıldı. Link. Bu linkte aslında canlı olarak saat başı, data olarak nerede olduğum, hangi süratte olduğum, günlük ne kadar mesafe kat ettiğim, en fazla ne hızlı süratte ulaştığım, parkurun neresinde olduğum ve zamanın nasıl tutulduğu ile ilgili bir link var. Onun testini yaptık zaten ben bu hopaya gelirken. Bazı düzeltmeler vardı. Üzerinde bazı hatalar oldu. Çünkü bu checkpoint dediğimiz geçiş noktalarındaki veri datası, yani datanın alımını biraz daha uzatmamız ya da kısaltmamız gereken bazı yerler oldu. Onları yaptık. Şimdi bugün hatta düzeltmeleri gönderdim. Önümüzdeki pazartesi günü tahminen bu link açılacak. İşte ben de ondan sonra önümüzdeki salı, çarşamba, perşembe gibi bir aralıkta hava durumu her ne kadar çok istediğim gibi olmasa da bir start almayı planlıyorum. Oradan izlemeyi imkanı olacak. Medya derseniz tabii Sinop'ta oldu. Orpa'da henüz öyle bir gelişim olmadı bu konuyla ilgili ama ben sürekli olarak paylaşmaya çalışıyorum. Naviga dergisi bu konuda bayağı destek veriyor bana. Federasyonumuzun bir iletişimleri olacak bu konuda. Elimizden geldiğince her türlü datayı göndermeye çalışıyoruz bilgiyi konuyla ilgili ama tabii yani yelken sporunu dediğiniz gibi her köşesinde bizim gibi antrenman yapan bir imkanımız yok Uruguay'daki gibi. Türkiye'de daha çok yelken sporu bu birazcık kenarda. Bu tip sıra dışı belki ilk olduğu için belki de hani bu yavaş yavaş insanlar da gerçek doğru yüzüme gitse herkes tam anlamıyor. Yani hiç durmadan mı gideceksin? Yani gece nerede kalacaksın? Yani nerede ekmekli yemek kalacaksın gibi sorular var.
Gece nerede kalacaksın?
Yani anlamak istedim, yani demek ki hala proje tam anlaşılmış değil aslında baktığınızda gerçekten. Yani. Ama yani o yavaş yavaş ya. Yani her bazen kimi zaman bazı şeylerin çok hızlı gelmesi de pek iyi değil galiba. Sindirmek lazım önceden. Hazır olmak lazım. Yani ne yapıyoruz, ne diyoruz. Ben de kendi kendime, yani benim için de çok büyük bilinmezlikler var. Yani hani dedim ya, hep başında o kadar 3 kere Atlantik'i geçtim. Brezilya'sından tutkanlar ya Karayipler, farklı farklı İngiltere, İrlanda turları, çok farklı ortamlarda bulundum. Bu da benim için bir keşfetme dönemi. Yani Karadeniz'e ilk defa çıkıyorum yelkenli tekneyle. Ayrıca tabii tekne konusu, tekneyle ilgili her şeyim hazır. Onunla ilgili problemlerin hepsini çözdüm. Onunla ilgili bir problem yok ama parkurun tabii kendine ait 4 tane ayrı karakter var. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. Tarih olarak belirli bir sabit bir tarihte çıkmayı planlama benim fikrim. Aslında baktığınızda bununla ilgili daha büyük istatistiklerim olsa keşke istiyordum tabii ama bu kolay değil. Bu harmoniyi tutturmaya çalışıp ve adaptasyon yapacağız. Çalışacağım yani sonuçta denize bir şekilde. Siz değilsiniz kaptan, o kaptan yani.
Peki Tolga, 3 dakikamız kaldı. 3 dakika sonra Gökhan Abur'u alacağız yanımıza. Ona durumları hatta ona da sorarız. Bu arada Berhem, sen Gökhan Abur'a bağlan istersen, ben sözü Deniz ve Banu'ya tekrar vermek istiyorum. 3 dakika var. Deniz, Banu, Açık Radyo'yu özlediniz mi?
Evet.
Dinleyebiliyor musunuz?
İnternetten ben program takip ediyorum. Bazı programları takip ediyorum. Mümkün olduğu
Açık Deniz'i takip ediyor musun?
duyamıyorum, ses kesilmiyor şu anda.
parazit var.
Dürüst olmak gerekirse.
Burada sabah 7'de senin program ya.
Evet. Bak bu, bunu özür olarak kabul ettim, bir sabah uykucusu olarak.
Yoksa şahsi değil.
Peki. Bu arada hep Deniz'e Banu'yla konuşuyoruz. Biraz da Çika'dan söz edelim. Çika'dan söz edelim. Köpekler ne vaziyette? Aile büyüyor mu? Arkadaşları var mı?
Daha fazla büyümesi iyi olacak. Yani şu anda geziye dönsek tekne nüfusunun çoğunluğu 4 ayaklı. 3 tane... Üç Peki. tane çocukla yaşıyor gibiyiz de. Çika gayet olgun bir anne oldu. Burada Peki, gayet mutlular.
Köpek arkadaşları var mı? Yani mesela sokak köpekleri yaygın mı Uruguay'da? Sokak hayvanları.
Evet. Evet. Evet. Burada da sokak köpeği var bol miktarda. Ama şöyle bir şey var. İnsanların hayvanlarla ilişkisi daha farklı. Yani gerçekten yani kasabanın ortasında atlar falan gezen bir ülke olduğu için burası, insanların yani köpek, mesela herkesin en az 3 tane köpeği var zaten. Dolayısıyla hani sokak köpekleri öyle gariban, zavallı halde pek değiller.
Bu da bizi Uruguay'a bağlayan şeylerden bir tanesi oldu. Gerçekten burada sokak köpekleri çok sağlıklılar ve gerçekten sokak köpekleri de sakin, insanlar gibi. Bu da karşılaştırdığım şeylerden biriydi Türkiye'de. Köpekler insanlara sinirlenmiyorlar. Gerçekten sakinler ve sağlıklılar. Çünkü insanlar bakıyorlar. Yani hayvan hakları diye bir şey varsa bu Uruguay'da var. Bunu birebir yaşadık.
Kültüründe
ama
var
tabii
yani.
Bizim tekne nüfusunun böyle artmış olması tabii bizim bir sonraki yolculuk düşüncelerimizde de ciddi bir şey yaratıyor yani. 3 köpekle nasıl olacak?
Peki Gökhan Abur aramızda mı?
Evet, ben buradayım.
Merhaba Gökhan. Şimdi Tolga ile konuşuyoruz. Tolga Hopa'da Karadeniz'de yola çıkış için havanın durumuna bakıyor. Senden tavsiye alalım. Karadeniz'de yani ki önümüzdeki haftaki hava durumu nedir?
Şimdi dediğim gibi daha evvel Tolga'ya da söyledim. Bu 2 gün rüzgar zayıf. Poyraz var. Hafif zaman zaman güneye dönüyor ama bu aradaki rüzgarlar ben Tolga'ya daha sonra önemli bir şey olursa senin vasıtanla bağlanabilirim. Ama yarın bölgede bir sağanak yağmur geçişi var. Opa civarında özellikle o yağış sırasında rüzgar biraz sertleşebilir. Havada serin, onu da söyleyeyim. Yani gün içinde sıcaklıklar 21-22 derecenin üzerinde pek çıkmıyor gibi gözüküyor yarın içinde. Batıda ise yağışlar tekrar başlıyor Beysun. Yani bu akşam Trakya'da başlayacak. Yarın da hemen Marmara'nın tümünde yağış var. Akşam saatlerinde İstanbul'da başlamasını bekliyoruz. Kıyı Ege'de yarın yağış yok ama İç Ege'de var. Dün olduğu gibi yine Ankara-Konya arasında kuvvetli kısa süreli sağanak yağmur geçişleri var. Akdeniz'e bakıyorum, iç kesimlerinde özellikle Burdur-Isparta, Kahramanmaraş arasında aralıklarla sağanak yağmur geçişleri var. Onlar da zaman zaman kuvvetlenecek. Doğuda ise Erzurum Kars Ardahan arasında yine yarın kuvvetli yağışlar görülecek. Şu ara bakıyorum, pazartesi günü Marmara'dan başlayarak hava serinliyor. Yani yarın 25-26 derece olan sıcaklık pazar günü, yani yarın 22-23 derecenin altına inecek. Pazartesiden itibaren giderek sağanaklar kuvvetlenecek. Özellikle iç kesimlerde kuvvetli yağış var. İstanbul'u çarşamba günü için uyarmak istiyorum. Çarşamba günü çok güçlü sağanak yağış olasılığı var ve çarşambadan itibaren, yani salıdan itibaren pazartesi günü 4-5 derecelik azalış var. Çarşambadan itibaren bu azalış 20 derecenin altına inecek gibi gözüküyor ve yağışlar devam edecek. Böyle bir hava var Beysun.
Yani peki şimdi
bahar ayında Haziran'da yaşamayı sürdürüyoruz.
Peki şimdi Tolga'nın aşağı yukarı start aldıktan sonra 10-11 günlük bir şeyi var. Rota zamanı var. İş durmadan yola devam edecek. Bu gelecek mesela hafta ortası start aldığını düşünsek, Tolga'yı Marmara'da ya da Ege'de sert hava bekliyor olacak mı?
Şimdi Sinop'u geçtikten sonra hava sertleşecek gibi gözüküyor. Yani onu ben daha evvel de Tolga'ya söylemeye çalışmıştım. Ama hafif bir poyraz olduğu için Sinop'a kadar, hatta Samsun'a kadar önemli bir şey yok. Ama Sinop'tan itibaren özellikle İnegöl açıkları, Bartın açıkları, Zonguldak açıklarında önümüzdeki hafta içinde salı, çarşamba, perşembe günü hem sağanak yağmur var hem de rüzgarlar da sert, zaman zaman da kuvvetli.
Peki ben bu havanın durumuyla ilgili Tolga'ya bir şey sormak istiyorum. Gene bu yarış konseptiyle ilgili. Tolga, start aldın, geri dönme şansın var mı? Yani tekrar yeniden start alma şansın var mı?
Tabii var. Yani onun için de şimdi tabii talimat önümde açık değil. Start alıp parkuru yarıda bitiremediniz, tamamlayamadınız. Geri dönüp tekrar start almak üzere belirli bir süre var. Bu süre içerisinde tekrar denemeyi, tekrar rekor denemesini tekrar yapmak üzere bir pencere açıklığı söz konusu.
Kaç kere tekrar start alabiliyorsun?
Şimdi talimat yanımda sanırım iki kere açık şey verdik. Yani belirli bir iki ay ya da altı aylık bir süreçte galiba iki kere daha aynı koşullarda tekrar deneme imkanı, yapma imkanı o var rekorun için.
Anladım.
Ama bir kere parkuru tamamladıktan sonra yeni bir prosedüre başlıyorsunuz. Yani yeni rekor denemesi gerekiyor.
Anladım. Peki Tolga, sana iyi seyirler diyelim. Haberleşiyor olacağız, takip ediyor olacağız.
Çok
Tolga'ya da çok selam var mı?
Teşekkürler, senin de rüzgarın kolayına.
Teşekkürler, biliyorum ona.
Tamam, peki. Evet. Bu hafta Açık Deniz'i Tolga Pamir Hopa'dan bağlandı. Deniz Güman ve Banu Dökmecibaşı Uruguay'dan bağlandı. Ben çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Gökhan da burada katıldı. Her zamanki gibi program sonunda. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Açık Deniz! Hey! Açık Deniz!
Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, Açık Deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.